Evet. Doğru. Yani şimdi ansiklopedistler şey değil. Bu sofistler değil. Sofistler konusuna şey iyi çözüm versek, yani orada bizi değiştirebilir bu konu. Yaşımıza, başımıza bakmadan. O yüzden iyi sorgulayalım bunu. Yani ben mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalışıyorum. Yani karışık bir konu ve zor bir konu gerçekten şey. Öyle bir okumayla, iki okumayla çözülebilecek bir sorun değil. Şimdi sofistler Anaksagoras'ı izliyorlardı. Ama bu Anaksagoras'ın sofist olduğu anlamına gelmiyor. Yani sofizm konusunda önyargılarınız olabilir. Onlar işimize de yarayabilir ya da şey de olabilir, engelleyici de olabilir. Sofistleri felsefe tarihine almamızı sorgulamamız lazım. Yani felsefe tarihine girmesi, yani felsefede incelenmesi için felsefe yapıyor olması gerekir. Sofistlerin yaptığı şey ne ölçüde felsefe? Ona dikkat edin. Ondan sonra sofistler hangi dönemde ortaya çıkıyorlar? Ona dikkat edin. Anaksagoras özellikle Perikles'le bağlıydı. Anaksagoras şey, Atina'ya sonradan giden bir insandı ve orada Perikles'in arkadaşı oldu, öğretmeni oldu bir bakıma. Ama Perikles'in arkadaş ve öğretmenleri arasında Protagoras da var. Protagoras. Ve Perikles şey, çok iyi bir konuşmacı ve sofistlerin özellikle bu Protagoras'ın kendisini ileri sürdüğü şey, sofistlerin başlıca öğrettikleri ilk nokta ya da en başarılı oldukları nokta, en önemli nokta dil hızlığı noktası. Yani
her şeyin özelliği,
konuşma.
Sözü ona ait.
Protagoras'a ait. Şimdi dil hızlı herhalde şey, yani ona en uygun. Çünkü yani orada güzel konuşma. Belagat denen şey. Bir de eloquence var İngilizce'de. Retorik ve yani bunlar aralarında ayrım varsa, birisi ayrım olduğunu söylüyorsa ayrımın ne olduğunu söylemek zorunda, yoksa çok benziyorlar. Yani güzel konuşma ve dil hızlı arasında, dil hızlı daha çok şey, teorik alanlarda göze çarpan bir şey. Yani bir yazıda da olabiliyor. Dil hızlığının anlamı şu, güzel bir konuşma yapmak ama bu konuşmanın altında güzel olmayan bir içerik olabilir. Ama dil hızlı kendinde kötü ya da yanlış demek de doğru değil. Çünkü içerik, güzel bir içerik, güzel bir konuşma tarzını da şey yapabilir, gerektirebilir ve o ikisine uyumlu yapmak gerekir. Yani her neyse Perikles bu şey, bu retorik öğrenilen bir şey ve bunu öğretenler sofistler. Onun kuramsal çözümlemesini de yapacağız. Yani ne var? Dil hızlığının bu kadar bir bilim haline gelmesini ya da bir öğretilme gerektirmesinin şeyini.
Çünkü yani düşünce amaçlı olarak kullanılıyor sofistler.
Evet.
Ama kısa bir şekilde
diyalektik, yani diyalektik yapıyorlar. Özellikle Protagoras ve Gorgias. Yani çok iyi yapmıyorlar ama bunlar akıllı adamlar ve gerçekten de şey, Yunan tarihinde etkileri ve önemleri olan insanlar. Ama aynı zamanda da kınanan yanları var. Şimdi yani biraz böyle ana hatlarından derine giderek ya da ayrıntılara giderek şey incelemekte yarar var. Yani sofistlerin bir kere yani sofistler kültür öğretiyorlar, dil hızlı öğretiyorlar ve bunların Yunan politik yaşamında, kültürel yaşamında ve felsefi yaşamlarında şeyleri var. Büyük önemli etkileri var. Yani şey değiller, önemsiz değiller. Önemsiz değiller. Yani öyle onlarsız da yapamayız. Öyle bir şeyleri var. Kesin bilgelik öğretmenlere. Şimdi burada Anaksagoras'ta olan şey şu. Yani Anaksagoras'ta sofistlerin ilgisi. Anaksagoras nous'u arke olarak ileriz. Arke sözcüğünü bu arada şeyle, arkeolojiyle ve arketiple bağlı olarak düşünürseniz onların yani sözcükten türetildiğine dikkat edin. Anaksagoras nous'u arke olarak kabul ettiği zaman nous'a nesnel bir anlam veriyordu. Nous, insan zihni, anlığı ya da usu diyelim. Ama Anaxagoras onu özden olarak değil, nesne olarak ileri sürüyordu. Yine de her şeye rağmen Noos, insanın da Noos'u olduğu için orada ön Sokratik düşüncede bir kırılma noktası ya da dönüm noktası oluyordu ve ilk kez öznellik gerçeği, gerçeğin ölçütü olarak kabul ediliyordu ya da gerçeğin yeri olarak kabul ediliyor. Yani gerçek olan nedir sorusuna verilen yanıt hep şeydi, cisimsel bir şey ileri sürmekti. Bu İonyalı fizikçilerin özellikle yanıtları o tarzdaydı. Ama Noos'un arke olarak ileri sürülmesi şeyden farklı. O, yani fizikçilerin açıklamalarından farklı bir şey. Yani burada bir şey var, içeri dönüş var. Gerçek nedir? Hep gerçeği dışarıda arama eylemini düşünün. Yani gerçek varlık nedir diye soruyor insanlar. Çünkü hepsinin ortak vargıları ya da çıkış noktaları şuydu. Görüngü dünyası geçici bir dünyadır, sonlu dünyadır, değişim dünyasıdır ve ona bakarak değişmeyen ve gerçek varlık olan nedir diye soruyorlardı. Yani bu şeyde de Pisagorcularda da böyleydi, Pisagor'da da, Thales'te de böyleydi ve Parmenides'te de ya da Herakleitos'ta da. Bu soruya şey, verilen yanıt hep nesnel bir arke arama biçimindeydi. Yani ne değişmiyor? Su değişmiyor. Ne değişmiyor? Aperon değişmiyor. Ne değişmiyor? İşte sayı değişmiyor. Ama bütün bunlar hep şey olarak düşünüyor, nesne olarak düşünüyor. Şimdi ilk kez Noos diyor, ilke olarak kabul ediliyor ve bu şeyden farklı, şeylerden farklı. Şimdi sayı. Sayı, evet.
Yani bu şey kavrayış, milletuslardan sonraki ilk şey kavrayış, soyut varlık anlayışı, fiziksel değil de, Pisagoras'a gidebiliriz ulaşmamız zaten. Anaxagoras değil de.
Pisagoras'ın sayısı aynı zamanda bu Platon'un çözümlemesinden hatırlayacağız. Geometrik nesneler ya da sayılar idealarla şeyler arasında duran bir ara basamak. Yani bir taraftan aynı zamanda şeye de katılıyorlar. Duysal olanlara da bağlılar ve sayı şey değil. Yani arke olarak tabii ki Thales'in suyundan daha farklı ya da Aperon'dan daha farklı. Çünkü ideal ya da yakın bir aşamada duruyor ama yine de sayı idealar ve duyular, duyulur nesneler arasında bir ara tabaka. O yüzden tam olarak orada bir özellikten söz etmek yani Anaxagoras'ın şeyi daha farklı, Noos'u daha farklı. Yani sayı, eğer sayı düşünsel olarak görürsek ki görülebilir ama sayı aynı zamanda da şey
görgül.
Duysal bir yanı var. Yani ama Noos öyle değil. Yani Noos tam olarak o içe dönme noktası. Bu tabii.
Ama sayılar da zihnin bir fonksiyonu değil mi?
Her şey zihnin fonksiyonu. Şimdi bunların anlamadıkları şey ön Sokratiklerin yani Anaxagoras'ın öncesindekilerin anlamadıkları şey şuydu. Bunu biz de kaçırmayalım. Bunların ileri sürdükleri her şey yani su, apeiron, sayı ya da ne olursa olsun ya da Parmenides'in varlığı hepsi bunların özneldi. Bunlar nesnel sanıyorlar sadece. Aradaki farkı görün. Öyle değil mi? Çünkü yani Thales'in su dediği şey aslında kendi bilincindeki bir tasarım. Onlar ki olduğunu söylüyor. Pisagoras'ın sayı dediği şey yine kendi bilincindeki bir tasarım ve onun belli ölçülerde nesnel olduğunu, onun bilincinden bağımsız olarak var olduğunu söylüyor. Şimdi Anaxagoras diyor ki bunu gerçeklik şeydedir, Noos'tadır.
Ama Noos'a göre diğerleri daha nesnel gibi görünüyor. Su daha nesnel gibi görünüyor.
Su ödeksel bir şey. Nesnellik kavramında anlaşamıyoruz gibi geliyor.
Evet, şimdi orada evet o karışıklığı çözelim.
Hayır, yani ben özlük anlamında nesnel.
Nesnel
o. Daha özlenme.
Bakın şu cisme baktığınız zaman bu dışsal değil mi? Dışsal bunu görüyorsunuz. Bu bir görüngü, fenomen dediğimiz şey ya da duyu algısı dediğimiz şey. Bu öznede olan bir şey. Bu algı öznede. Şimdi sofistlerde göreceğiz. O suyu içiyorsunuz. Su soğuk mu?
Değil.
Değil. Ilık. O ılıklık suda olan bir şey değil. Öznede olan bir şey.
Ama bu su
Çünkü başkasına soğuk gelebilir, bir başkasına sıcak gelebilir. Duyum özneden. Şu renk kırmızı, bu kırmızı aslında sizin bilincinizde olan bir şey. Burada kırmızı kalemde değil. Yani dalga, ışık dalgalarının çıkması falan, onlar duyu algısının şeyleri, oluşumuna giren fiziksel süreçler. Ama kırmızının kendisi, duyum dediğimiz şey bilincinizde olan bir şey. Şimdi öznel olan bilinçte olan şey, yani ona öznel diyorduk. Geçen hafta konuştuk bu öznel nesneler, soyut, somut konularını şeyde, sitede yüklü galiba, onu bir daha şey yapın. Yani orada epeyce tartıştık. Nedir soyut, nedir somut, öznel nesneler falan, özdeksel. Yani öznel oldu, öznel dediğimiz zaman birçok şey demek istiyor olabiliriz. Yani bir tümcenin öznesiyle ilişkili de olabilir ya da nesne karşısındaki özne de olabilir. Yani özneye yüklemler de bağlanıyor. Özne nesneye de karşılık içinde gelebiliyor. Şimdi burada bizi değiştirecek olan şey, yaşımıza başımıza bakmadan değiştirecek olan şey bu. Yani bir bilinç alanı var. Ve sofistler varlığı buraya bağlıyorlar. Sofistlerin özelliği bu. Daha öncekiler şeydiler. Yani arkelerinin bilinçte olduğunu düşünmüyorlardı. Bilmiyorlardı, fark etmiyorlardı. Ya Thales için su şeydi, dışsal su. Atomlar dışsal atomlar. Ama bütün bunlar onların düşündükleri şeylerdi. Ayrıca zaten şundan belli, niye arkenin 10 tane olmasına gerek yok? Arke olacaksa bir tane olacak. Niye bu kadar çok türlülük yani var?
Ateşin
arke olarak. Herakleitos.
Evet, Herakleitos. Ama bu bir özdeksel bir şey değil. Yani bunu
arkein özdek olduğunu, bir dakika, şuna bakın. Yani onlar bunu biliyorlar tabii ki. Ama bu şey değil. Yani bununla felsefede şeyde değiliz, doğal bilinç alanında değiliz. Daha uyanık olmamız lazım. Özdek ya da atom, arke olarak ileri sürüldüğü zaman bunu ileri süren atomistler. Ki onlar özdek demediler, atom dediler ama varsayalım ki biz onlar özdek demek istiyorlardı. Bunların ileri sürdükleri arke ya da ilke yine onların bilinçlerindeydi. Çünkü o bir tasarım. Yani özdeyi görmüyor ya da özdeyi duysal algısıyla algılamıyor.
Eninde sonunda bir kavramdan söz ediyor.
Yani evet, şu şeyse, Thales'e göre bu sudan yapılmışsa ya da Anaximander'e göre Apeiron'dan geliyorsa, ben bunu Apeiron'u algılamıyorum ki duysal olarak. Bu sudan yapılmış diyor ve tamam diyoruz, bu arke, yani düşündüğü şey. Arke onun şeyinde, düşüncesinde olan bir şey ve onun arkesi evrensel. Evrensel dediğimiz zaman zaten hemen şeye dönüyoruz, kendiyle ilişkiye dönüyoruz. Yani evrensel içeride, egoda olan bir şey. Dışarıda olan bir şey değil.
O zaman nominalist olur.
Nominalizm değil tabi, yani nominalizm ayrı bir şey. Nominalizm...
Ay yani şu açıdan söylüyorum.
Bak
yani,
nominalizm
suya,
tam...
Suya şimdi zihinsel açısından, zihinsel mind olarak baktığın zaman bu suya ateş ya da ateşe su diyebilirsin yani.
Göken, tözü.
Suya bir insanın veya bir canlının düşmesi halinde, boğulmasıyla ateşe düşmesi halinde yanması arasında bir fark var. Ama bunlar özdeksel bir şey. Yani zihnin ona ateş ya da su demesi...
Şimdi ileri gitmeyelim. Ateşe düşmeyi, suyu falan, bunları dışsallıkları bırakalım. Tasarımlar, düşünceler, imgeler, duyumlar, yani bu çok basit bir şey. Bunlar bizim bilincimizde olan şeyler. Bu nominalizm değil. Nominalizm daha farklı bir şey. Ya önce değişimi burada yapmamız gerekiyor. Thales arke sudur dediği zaman, yalnızca su vardır dediği zaman, o su onun bilincinde ürettiği bir tasarım ya da bir kavram, henüz kavram değil ama tasarım ve ya da Parmenides'e geldiğimiz zaman varlık vardır dediği zaman o varlık onun için şey değil. Onun için o fiziksel bir küre. Ama biz ona baktığımız zaman Parmenides'in kendi bilincindeki bir kurguyu dışsallaştırdığını ya da dışa yansıttığını görüyoruz. Çünkü düşündüğü bir şey, gördüğü bir şey değil, küreyi görmüyor ya da ayrıca görsel algı zaten öznel. Yani ondan hiç kuşkunuzun olmaması gerekir. Şeydeki gibi Matrix'teki gibi, yani duysal algı Fenomen dünyası diyor, bunların hepsi. Bunlar öznel. Duysal algı ile algımız şeyler, algıladığımız ya da duyumsadığımız şeyler zaten öznel. Yani bunları... Ama bizim algımız öznel. Yani burada zaten büyük bir problem var. Bütün doğa öznel diyenler şeyler, görgücüler ve Kant. Rasyonelistler hayır diyorlar, bu fenomen şey, sadece fenomen, öznel olan fenomendir ve kendinde doğa vardır ve doğanın gerçeği onun özdekselliğidir ve yasallığıdır. Bu ayrımı yapabilmek o kadar zor değil. Sadece, belki biraz kendini bırakmayı gerektiriyor. Yani algıladığımız dünyanın öznelliğini fark etmemiz, yani bizde üretildiğini o şeyin, bu o kadar zor bir şey değil. Kant'ın yöntemini izlersek tekrar şey yapabiliriz. Ondan yardım alabiliriz. Yani Kant deneyim denen, yani duyu algısı denen şeyi oluşturmak için anlığın kategorileri sağladığını düşünüyor. Yani kuvvet, nedensellik, öz, biçim, bu tür kategoriler bize realiteyi organize eden, örgütlememizi sağlayan kategoriler zaten şey diyor, içeriden geliyor. Kendimde şeyle bilgileri yok diyor.
A priori yani.
Onlar a priori. Yani a priori demek dışarıdan bağımsız olarak ve onu önceleyen bir yolda bizde bulunuyor olmaları demek. Deneyimi olanaklı kılıyorlar. Demek deneyime onlar katılıyorlar bizden. Yani bu felsefenin derin noktası. Bu noktada görgücüler de, rasyonelistler de neyin döndüğünün farkındalar. Yani orada bir problem yaşamıyorlar. O yüzden görgücülük felsefenin içinde. Yani görgücülük de şey, realitenin görünge olduğunu ya da öznel olduğunu kabul ediyor ve görgücülük ondan çıkamıyor. Yani görgücülük ve kuşkuculuk, yani Kant sonsuza dek şeyde kalıyor. Öznenin içine hapsolmuş olarak kalıyor. Bu felsefe burada başlıyor. Ve yani doğal bilincin Hegel burada şey diyor, sağduyu diyor, burada sofizme aykırı düşmesi son derece doğal sağduyunun. Çünkü sağduyu sağlam insan anlığı demek, değil mi? Ve sağduyuyla, ama sağduyuyla felsefe yapamayız. Şimdi sağduyu, biz de burada sağduyunca sağ sarılmaya çalışıyoruz. Sağduyu sanki bizi kurtaracak ya da bizi kurtarıyor ya da öyle bir şey gibi. Sağduyuyu terk etmemiz gerekiyor. Çünkü sağduyu anlak. Yani insan felsefeden önce bir şey, gerçek bağlantılarını bilmiyor. Ve bizim felsefeyi yapmadaki ya da felsefeyi yönelmedeki amacımız o bilgisizliğimizi kabul etmek. Yani fenomenler değil gerçeklik. Bizim gördüğümüz şeyler değil gerçeklik ve orada düşünceye dayanmak zorundayız. Düşünce evrensellerle çalışan bir yeti ve o yüzden sofistler de felsefe tarihinde son derece önemli bir yer alıyorlar. Anlak şey, bu ona daha sonra gördüğüm zaman da şey yapabilirim. Sağlam sağduyu konusuydu, değil mi? Yani Pythagoras'ın bir sözü var mesela. Truth is a manifestation for consciousness. Yani gerçeklik diyor, bilinç için bir belirişler. Hiçbir şey kendinde ve kendi için bir değildir ama her şeyin göreli bir gerçeği vardır. Yani sofistler göreciydiler ve o görecilik sofistlerin şeyi, temel özelliği. Burada kullanıyorlar. Sofistlerin pasajları çok fazla olur. Şey de var, Sextus Empiricus'un yazılarında var ve onu yani o kadar ayrıntıya, yani sofistlerin bile kültürel yanları var. Biz daha çok onların felsefe yanlarıyla ilgileneceğiz aslında. Tabii sofistlerin şeyleri de var. Kötü yanları da var. Şimdi bunu bulamadım şu anda ama karşımıza çıktığında yakalayacağız. Sofistler ne yapıyorlar? Sofistler
kültür öğretiyorlar.
O dönemde sofistlerden önceki kimler insanları eğitiyorlar? Ona bir düşünün. Kimler var? Öğretmenler? Yok. Politikacılar? Ha, kimler eğitmenlik yapıyorlar? Hegel şey diyor, yani bu çeviride şairler ve rapsodistler var. Homer, yani aslında Yunanların, o kültürünün, bütün Yunan kültürünün öğretmeni Homer. Hepsi Homer okuyorlar. Ve homojen bir kültürü o şekilde taşıyorlar. Dilleri homojenleşiyor ve aynı zamanda da güzelleşiyor. Rapsodistler ve şairler arasındaki fark şu, şairler kendi şairlerini söylüyorlar. Rapsodistler, bu şeyler işte, bunlar şeyler, yani şarkıcılar aslında.
Aşık bizde var ya.
Ama tabii ki Homer bir aşık değil. Yani Yunan şeyleri, şairleri, onlar bizdeki aşıklar gibi değiller. Bizdeki aşıklar daha çok sufi geleneğine bağlı olan insanlar. Var. Tabii yani o da oradan geliyor. Sofia Loren de o konuya ait. Bunlar kültür öğretiyorlar. Bilgiç Türkçenin galiba takı yapısına göre çevirirsek daha çok bilgiç diye düşünseniz.
Sofia
bilgi demek. Bilgelik. Hagia Sophia. Evet. Tabii. Şimdi sofistler yani bu Yunan kültürünün rapsodistlerin ve ozanların, Yunan ozanların ve rapsodistlerinden ayrı. Bunlar öğretiyorlar.
Öyle gezici şairler, purbadurlar vardır ya Avrupa'da.
He.
Herhalde aynı geleneğin devamı olması gerekiyor.
Yunan şeyleri.
Purbadurlar yani.
Evet. Tabii.
Purbadurlar da çünkü Güney Avrupa'da. İtalya, Güney Fransa, evet. Kuzey İspanya.
Onlar daha çok benziyor ama turbadurların şeyi yok. Eğitsel bir işlevleri yok. Yani sofistler geziyorlar ve şeylerden efendim. Evet. Ama Yunus Emre sufi. Yani onun amacı şey değil. Sofistler insanları politikaya hazırlıyorlar. İnsanları topluma hazırlıyorlar ve ayrıca da para alıyorlar. Yani onun karşılığında ve bazıları da çok paralar alıyorlar. Ve bayağı lüks içinde yaşayanlar var. Zengin. Hayır. Yani çünkü bilgelikleri zaten şey olmadığı için, ilkeli olmadığı için zaten bozuk. Yani bir kere daha bozulacak değil. Yeteri kadar bozuk. Çünkü şeyler, şimdi onun ne anlama geldiğini göreceğiz. Sofistler birinci, şimdi insan her şeyin ölçüsüdür. Buradan girmeye çalışalım. Protagoras'ın şeyi, sözü, insan her şeyin ölçüsüdür. Olan şeylerin olduklarının, olmayan şeylerin olmadıklarının diye tamamlanıyor o anlatımı. Bu sitede olacak bunlar. Evet. Çünkü nous bizi özneye döndürür. Nasıl özneye döndürdüyse bu sofistler de o şeyde kalıyorlar. Bilinç düzeninde kalıyorlar. Yani sofistler için gerçek varlık, şöyle diyebiliriz. Sofistler için gerçek varlık yalnızca bilinç. Onun dışında hiçbir şey yok. Çünkü eğer onun dışında bir şey olursa bu bilinçten ayrı bir nesnellik olacak ve bilince şey olacak, bilincin özgürlüğü, özelliği ortadan kalkacak, görecilik ortadan kalkacak. Yani bu anlamda sofistlerin bu özelliği her şeye izin veriyor. Her şeye. Yani bakın bir örnek olarak şey var, neyi tanıtlıyorlar? Yani sofistlerin kepazeliklerini de görmemiz gerekiyor. Şöyle mesela Etidemus, bu Gorgias'ta göreceğiz bunu. Kim yalan söylerse olmayanı söyler. İnsanlar olmayanı söyleyemezler. Öyleyse hiç kimse yalan söyleyemez. Bu Aristo mantığı değil. Aristo, bu tasım. Tasım. Yani şimdi bu argümanı her yerde şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Televizyon tartışmalarında. Çünkü yani bu biçimde değil ama buna Etidemus, Etidemus diye galiba onunla ilişkili olarak söylediğin, Plato aktarıyor bunu. Mesela diyor, Dino Dionysodorus'tan Platon aktarıyor bir sofist şey anlatımı. Kim bilgisi olmayan birine kültür verirse onun bundan böyle olduğu gibi kalmamasını ister. Onu usa yöneltmeyi ister ve bu onu olduğu gibi yapmak demek değildir diyor. Yani bilgi edinmek isteyen insan değişmeyi istiyor ve bunu bilmek zorunda. Yani ve değişim eğer özgürce yapılıyorsa acılı olacak bir şey değil.
Evet. Efendim.
Şimdi burada bir daha söyleyeyim.
Anladım ben.
Yani aslında çelişki var. Evet. Ama hem söyler hem söylemez diyor. Çelişki orada yatıyor. Çıkarsamanın şeyi çarpılması orada. Yani hem önce söylediğini kabul ediyor, ondan sonra söyleyemeyeceğini ileri sürüyor. İnsanlar yalan söyler. Daha da şöyle diyor. Yalan söyleyen diyor, olmayanı söyler. Yani yalan söyleme olanağını kabul ediyor. Ondan sonra da diyor ki insanlar olmayanı söyleyemezler. Bu bir şaşkınlık yaratıyor ya da bir şey. Evet. Yani söylediği şey doğru. Bak şu anlamda doğru. Yani yalan söylemek, olmayan bir durumu söylemek demek. Yani ben diyorum ki filanca şey yaptı, şunu çaldı mesela. Ama öyle bir olay real olarak olmadı. Yani ama yalanda bu söylenebiliyor. Yalan söyleyen olmayanı söyler diyor. Ondan sonra da hemen arkasından bunun tersini söylüyor. Olmayan söylenemez diyor. O zaman hiç kimse yalan söyleyemez.
Ama
tasımın
doğru.
Doğru. Ama her tasımda hata var. Yani çok hatalar var ve o yüzden zaten bunlar bozuk. Ve biz o hatayı gördüğümüz zaman davet yapacağımız şey yok. Yani hata, ilk andaki hata, benim gördüğüm şey, belki başka bir şey de görünebilir. Ama söylediği şey şu, yani yalan söyleyen olmayanı söyler, arkasından da insanlar olmayanı söyleyemezler diyor. Bu çelişkili. Yani ikisini birden söylememesi gerekiyor.
Zenon'un oku gibi.
O evet.
Bir anlamda. Yolun yarısını gitmelidir ama gidemez.
Yani o zaman yalanın nesnesi hem vardır hem yoktur gibi bir şey. Yani. Ama oradan bir sonuç gelir mi?
Çelişki çıkıyor.
Gelir mi oradan? Zenon'unkinden devrim geliyor. Burada yani yalan söyleyen...
Sonuç çıkıyor Zenon'unkinden de bundan
çıkar mı? Yani hem olanı söyleyebilir hem olanı söyleye...
Bir de para alıyorlarmış.
Bu da şey demek istiyorum. Var olun.
Evet, var olmayan.
Var olmayan o zaman anlam kazanıyor.
Yani yalan söyleyen biri var olmayanı söyler diyor ilk olarak.
Yok. Yani
var olmayan söylenemez diyor.
Tabii. Var olmayan söylenemez.
Evet. Ama yani ilk anda söylediğini söylüyor.
Olmayan söyleyemez. Yani bu yoklukla olan eşitliğine benziyor.
Şimdi yani işte bu buna benzer bir şeyle bir olayda bir mızrak yarışmasında Perikles ve Protagoras sabahtan akşama kadar oturup tartışmışlar. Tartıştıkları konuşu bir mızrak yarışmasında birisi vuruluyor ve ölüyor. Onu öldüren şey mi? Mızrak mı yoksa o mızrağı atan kişi mi yoksa yarışmayı düzenleyen kişi mi? Yani bu tarz bir, gördünüz şimdi burada bir yalan üzerine bir satır, bir sofistin bir satırlık sözü bizi 10 dakikadır, 15 dakikadır şey yapıyor, uğraştırıyor. Yani Anaxagoras ve Protagoras'ın bir gün sürmüş bu tartışmaları. Şimdi bunlar insanlara şey veriyor, yani sorgulama yeteneğini kazandırıyor, soyutlama yeteneğini kazandırıyor ve sonunda şey, sofistler bu şekilde insanları eğitiyorlar. Yani Protagoras, Perikles olması, yani Perikles dünyanın en büyük devlet adamı, tarihin en büyük devlet adamı. Onun gidişi yok. Öyle kabul edebiliriz. Protagoras çekersek onun yaşantısına Perikles düşer. Öyle bir şey kalmaz. Çünkü o ona şeyi gösterdi, uslanmamayı gösterdi. Perikles sözleriyle insanları yendi. Düşüncesiyle, dil uzluğuyla ve bu tür argümanları karşılayabilme özelliğiyle. Bunu ancak ve ancak şeyden olabilirdi. O dönemde sofistlerden olabilir. Anaxagoras Perikles'in şeydi. daha belki de saydığı bir insandı. Anaksagoras daha o sofist değildi. Tabii Anaksagoras, Periklis'in dostu, Anaksagoras'ın ateist olduğunu ileri sürüp Periklis'i devirmeye çalıştı, Periklis'in şeyleri, karşıtları, Yunanistan, yani Atina'da ve Periklis, Anaksagoras daha sonra yargıladılar ve ölüme mahkum ettiler. Şimdi Atina'da o dönemde artık şey de başlıyor, bu kültüre karşı ya da felsefeye karşı ve aynı zamanda sofizme karşı düşmanlık. Şey diyorlar, ilk Protagoras aynı zamanda kitapta yazan birisi, yani ve bunun yazdığı kitap Atina'da devlet kararıyla yakılıyor. Bu kendi türünde ilk olay. Ve o da Protagoras da Anaksagoras gibi şey yapılıyor, sürülüyor Atina'dan. Yani Anaksagoras Atina'dan sürülüyordu ve gidip başka, nereye sürülüyordu?
Anaksagoras mı?
Evet. Anadolu'da bir yere geliyordu. Evet. Orada ölüyordu. Yani oradan Atina'ya gidiyor. Atina'dan tekrar şey, bu ateizm. Çünkü güneşin ve ayın taşlar olduğunu söylüyor. Yani evet. Nasıl olur? Evet, devam.
Şimdiki bakış açımla benim, hani bir yerde yanlışı bile çok güzel anlatıp insanları bazen olmaması gerekenin farklı bir yoluna hızlandıracak anlamda mı, yoksa yani...
Evet, tamamen, hayır. Deliz bu her şey... Ne? Ne?
Yani dikkati de dağıtılacak, insanlara da ilginç gelecek. Bütün bu teknikleri kullanıyor.
Değil. Şimdi Protagoras'ın çok fazla şeyi yok, kitabı yok bu konuda ve bu konuda yani dil hızlığını, ona dil hızlığını yine bu şey bir konu, ayrıntılı bir konu, bir ansiklopediden okumanız gerekir ya da internetten. Yani dil hızlığının çözümlemesi, ayrıştırması. Retorik, Yunanca.
Ha.
Retorik denen şey. Şimdi dil hızlığı. O, tabii onunla birlikte o işte evet, belagat falan, o tür şeylere de bakmak lazım. Protagoras'ın tanrılar, yani şu, onu Atina'dan sürgüne sürülmesine yol açan sözleri şunlar. Tanrılara gelince onların olduklarını ya da olmadıklarını söyleyebilecek durumda değilim diyor. Çünkü bu bilgiyi önleyen çok şey var diyor. Hem sorunun karanlığında, Hem de şey diyor, insanın yaşamının çok kısa olmasından ötürü bu konuda bilgiyi engellediğini düşündüğü şeyler bunlar. Yani Anaksagoras bir tür kuşkucu şeyle, şey Protagoras tanrıların varlığı konusunda, çünkü açıkçası olmadıklarını söylemiyor. Yani sofistlerin bile böyle olmaları gerekir. Vardır ya da yoktur dememesi gerekir. O zaman
net
şey olur. Net olur ve sofisme uymaz o kuşkucu. Şimdi sofizm Yunanistan'da çok etkili ve bu Protagoras adlı diyalogda, Platon'un diyaloğunda Sokrates Hippias ya da Hipporkas'ı yanında şeye götürüyor, Protagoras'a götürüyor. Ve yani öğrenciler şeyden geliyorlar, Yunan dünyasının her tarafından. Sofistler dolaşıyorlar ayrıca, para karşılığında şey yapıyorlar. Şimdi ne öğretiyorlar? Önce onu düşünelim. Orada öğretilebilecek, daha önce Homer vardı, Hesiod vardı. Yani artık sofistler müzik öğretiyorlar, matematik öğretiyorlar, dil hızlı öğretiyorlar. Yani öğrettikleri bunlar, daha fazla bir şey değil. Bunları bilmeleri gerekiyor Yunanlıların. Yani bu Yunanlılar tabii köle olmayan Yunanlılar ve demokrasi geliştikçe anlayabiliriz değil mi? Demokrasi geliştikçe insanların sözleriyle şeyleri, istençlerini etkilemeleri önem kazandıkça sofistlerin de rolü artıyor ve sofistler burada şey oluyor, vazgeçilmez oluyor. Çünkü demokrasi dil hızlığına bağlı. Yani biri kalkıp Türkiye'de şu anda bir demagog kalkıp milyonları peşine takarsa, meşru olarak yanlış bile olsa yaptığı şey, meşru olarak ona karşı yapabileceğiniz bir şey yok. Yani demokrasinin şeyi bu, özelliği bu. Yani orada şiddet ya da zorla değil ama efendim? Evet, ikna. Tabii ikna, kandırma, manipülasyon. Yani demokraside manipülasyon yoktur diye düşünmek doğru değil. Manipülasyon demokrasinin ruhunda var. Çünkü yani halkın istencini kazanmak burada önemli olan politikacı için, değil mi? Politikacı eğer çoğunluğu istencine onayını alırsa o zaman o şey olacak, devleti yönetme durumuna gelecek ve çoğunluğun onayını almak için o çoğunluğu ne istediğini, ne beklediğini, onu nasıl manipüle edebileceğini, gereksiz nasıl aldatabileceğini bilmesi gerekiyor. Bu sofizm tam olarak şey, yani modern dönemin politikasının bir şey gibi, yan dalı gibi. Yani o sofizm olmadan şey olmaz, demokrasi olmaz. Evet, demostan geliyor. Demos, halk diye çevirsek, evet. Yani burada demokrasi, ya kavramına bakalım. Demokrasi halkın yönetimi, halk erki demek. Ve bu özellikle işte Yunan kentlerinde ilk kez ortaya çıkan bir şey. Şimdi şeye bakmamız lazım, yani ben bakmadım, o demagogos, gogik falan, yani o ikinci sözcüğün ikinci parçasının ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani demokrasi çok onurlu bir şey değil normal kültürde.
Halka aldatmak olsa gerek.
Doğru. Yani demokrasi, şimdi burada aldatan insan aslında kendi açısından aldatmıyor olabilir. Ve başkalarının bir aldatma suçlaması yapması o kadar geçerli olmak zorunda değil. Yani herkes, çünkü o başkası da şey yapacak. Görecek. Evet, ötekine göre aldatıyor olacak falan.
Yani
şu Macaristan Macaristan Başbakanı söyledi, yani dedi ki
yalan söyledikleri değil mi?
Bir senedir, iki senedir sizi aldatıyoruz dedi. Yani bu aldatma o anlamda, demagoji o anlamda değil. Yani demagoji sözcük oyunlarıyla aldatma diyebiliriz. Yoksa bir olguyu gizlemek ya da yalan söylemek değil aldatmak buradaki, ya da manipülasyon denen şey. Yani bu aslında manipülasyon eğer demokrasinin içinde yapılıyorsa, yani o halk demokrasiyle gidebilecek kadar, kendi işlerini demokrasiyle yani barış içinde yürütebilecek kadar olgunlaşmışsa zaten demagojinin bir tehlikesi de yoktur. Yani yapıyorlar sürekli bu yapılmayan
şey. Kavramın gerçekliğini bir belli bir moment değişimlerine geldiği anda belli bir moment almak değil mi yaptıkları? Yani analitik.
Şimdi sofistlerin yaptıklarını örnek olarak şu bir takım şeyler, standart örnekler dikkate alırsak daha iyi anlayabiliriz. Mesela yani sofistlerin genel olarak şey şu, sofist olmanın formülü şu, bir karmaşık durumda ya da bir durumda o durumu oluşturan öğelerden birini alıp onu belirleyici yapmak. Mesela savaş durumu var diyor. Hegel'in verdiği örnek, sofistlerle ilgili olarak. Bu güzel bir örnek, yalın bir örnek. Yani başkalarını da bulabilirsiniz. Savaş durumunda diyor, asker yerinde durup savaşmalı, meclisini korumalı. Ama bir asker diyor, bu görevini yapmayıp kaçarsa, yani askerden savaştan kaçarsa, bunun aslında normal olarak cezası idam, bu tür şeylerin, kaçaklıkların, savaş sırasında görev yerini bırakıp kaçmak. Ama diyor asker şey yapabilir diyor. Birinci ilke diyor sağ kalmaktır her insan için. Ve ben o ilkeyi uyguladım ve o yüzden kaçtım. Ve bu bir sofizm diyor. Yani burada öyle bir ilke var gerçekten durumda.
Savaşabilmek için hayatta kalması gerekiyor.
Yani, bak, bu arada Protagoras'ın arkadaş şeyleri de var. Soyu da diyor. Savaşabilmek için sağ kalmak gerekiyor. Yani.
Savaşabilmek için.
O zaman bütün ordunun karşılaşması gerekiyor. Bu Ahmet şey yaptı burada. Protagoras'ı evet yani.
Sofizmi öğreniyor.
Bir rahatlamıştır mezarında. Evet. Sofizm böyle. Sofizm yani.
Bir şey söyleyebilir.
Evet. Dur bir dakika, anlamadım.
Kandırılması gerekebilir derken.
Ne?
Halkın da kandırılması gerekebilir düşündüğünü çok samimi olarak söylerken, ben çok uzun zamandır bu yönetimdeki korupsiyon, yozlaşma.
Ozulma. Evet, yozlaşma.
gönderdiğini diye çok düşündüm. Bilmiyorum nedense. Yani konu bana çok ilginç geliyor. O zaman yani bunu da bizim ayrı konu. Ama bu halkın da bazen kandırılması gerektiğini de şöyle inanıyorum.
Beyaz yalanlar demek istiyorsun. Yani o o yapılıyor zaten. Yani şimdi bu demokrasi, dediğim gibi demokrasi olgun bir halkı gerektiren bir şey ve halk olgun değilse Türkiye'de olduğu gibi demokrasi henüz iyi işleme noktasında değildir. Yani Amerikalıları düşünün. Amerikalılar Türklerden daha eğitimliler. Yani burada politikacıların Amerikan halkını ya da İsveç politikacıları, İsveç halkını kandırabilmeleri, manipüle edebilmeleri şeyden daha zor. Türk halkının manipülasyonundan daha zor. Evet. Yani şimdi dağıldı konu ama şu var, bunları yine sakin olarak ve sabırla düşünebilmemiz gerekiyor. Yani eğitim, eğer aldatılma konusunda aldatılmanın önüne geçebilecek faktörler nedir diye sorarsak herhalde aklımıza gelecek ilk şey eğitim. Evet. O zaman bakacağız, yani eğitim İsveç halkı diyelim İtalyan halkından daha eğitimli. Yani İtalyan, o zaman İsveç'te demokrasi daha iyi işler olmalı. Yani bu genelleme, bu tümden gelim. Bu şey değil, olgulardan kuram türetmek değil, çıkarsama yapmak, soyut düşünce, evrenseller düzleminde. Ve realitenin böyle olduğunu görüyoruz. Yani yani bu çok açık. Eğitimin niteliğiyle, bu eğitim tabii pozitif eğitimi de kapsar, işte yani başka şeyleri de kapsar. Ama genel olarak böyle, yani yüksek eğitimli halklar daha az manipüle olacaklar. Bu Irak konusunda Amerikan halkının manipüle olması falan. Yani şimdi halk her zaman suçsuz ya da masum değil. Yani halkın istenci onun duyuncuyla orantılı, vicdanıyla orantılı ve bir halk vicdansız olabilir. Yani o da o, evet yani o şey, politik istencini hiçe sayması demek. O Türkiye'de yapılıyor mesela, burada işte evlere şey, yemek dağıtıp ya da sebze falan dağıtıp oy alıyorlar. Yani bu o insanları hayvan yerine koymak anlamına geliyor. Başka hiçbir şey değil. Onlar henüz şey değiller. O çocuklar, bebek gibiler. Halklar böyle. Yani o yüzden manipüle edilmeleri, bazen aldatılmaları falan gerekiyor diye düşünüyor politikacılar ve aldatıyorlar. Bazen iyi oluyor bazen. Ama Amerikan halkının, yani bir de aldatılma aslında aldatılmanın şu şeyi de var. Eğer Amerikan halkı Bağdat konusunda, Irak konusunda aldatıldıysa biz orada halkı değil egemen sınıfı suçlamak durumunda kalır. Çünkü sorumlu o. Ama eğer Amerikan halkı aldatılmadıysa o zaman o Irak'taki zulmün ve çirkinliğin sorumlusu Amerikan halkı olacak. Amerikan yönetimi değil. Çünkü o yönetim o halkın yönetimi. Yani bu hangisi doğru, birinci çıkma, ikinci çıkma, bunlara herkes kendi karar veriyor. Yani o yüzden önemli olan bunları düşünmemiz. Yani şu doğrudur, bu doğrudur demek hakkımız yok bir yerde. Yeterince bir şey yok. Ama doğru emin olduğumuz şey şu. Yani bir halk manipüle ediliyor. Çünkü aldatılan bir insanı, yani gerçekten bir mahkemeye bile çıkarsan, aldatılan bir insan aldatıldığını kanıtlarsa suçundan bile bağışlanabilir. Yani işlediği suçtan. Birisi, tabii yani bunun örneklerini vermeme gerek yok. Hipnotizm altında işletilen bir cinayet bir Danimarka mahkemesinde yargılanıyor ve suçlu bulunan kişi hipnotizmayı yapan kişi oluyor. O cinayeti işleyen kişiye hafif bir ceza veriliyor. Evet. Yani bu istenç, özgürlük, sorumluluk bunlar önemli kavramlar. Daha önceki o gereksinim kavramı gibi. Onları objektif olarak kullanabilmemiz lazım. Yani ön yargı şu olabilir. Halk her zaman suçsuzdur. Hayır, yani halk halklar suç da işleyebiliyordur.
Tabii benim için
de. Evet.
Tabii mesela manipüle edildiklerine bağlı. Yani
evet. Ayrıca o manipüle... manipüle eden de manipüle ediliyor olabilir. Öyle bir, yani manipülasyon, biz tarihte manipülasyon faktörünü şey yapmıyoruz. Halklar aldatılabilir mi diye bir konu da zaten Almanya'da falan şey olmuş, yani akademik bir tartışma konusu. Yani halklar aldatılabilir diyor mesela Hegel'in kendi şeyi, yanıtı o konuya, ama bir noktaya kadar. Bir noktaya kadar yani. Evet. O zaman şimdi şey, ara verelim ben.